Ayrım 9.
Zamanlarını bir diktatörü devirip yerine bir yenisini geçirmek için ihtilaller yapmakla geçiren Kızılderililer ve zencilerle dolu olan bu kıtaya örnek olacak bir ülke. Bizim ülkemiz bambaşkadır. Gerçek bir cumhuriyet bizimkisi. Bizim yurttaşlık gururumuz vardır. Burada Muhafazakar Parti alnının akıyla kazanır açıkça. Asayişi, barışı korumak için bir generale ihtiyacımız yok bizim. Komşu diktatörler gibi değiliz. Oralarda millet birbirini boğazlarken giringolarda ülkenin ham maddelerini yükleyip götürüyor, dedi Esteban Trueba. Seçim sonuçları açıklandığı zaman kulübün yemek salonunda şarap bardağını şerefe kaldırarak. 3 gün sonra durumlar olağana döndüğü zaman Ferula'nın mektubu Tremaria'ya ulaştı. O gece Esteban Rosa'yı düşünde görmüştü. Çoktandır olmayan bir şeydi bu. Düşünde Rosa o salkım söğüt saçları omuzlarından aşağı dökülür durumda gözükmüştü. Onu beline kadar saran bitkisel bir pelerin. Cildi sert ve soğuktu. Mermer renginde, mermer dokusunda. Çıplaktı. Kollarında bir çıkın tutuyor ve düşlerdeki kişilerin yürüdüğü gibi yürüyordu. Çevresindeki o ışıltılı yeşil ayla dalgalanarak. Esteban onun yavaş yavaş kendinden yana geldiğini gördü. Tam ona dokunmak için elini uzattığı zaman Rosa çıkınını yere şırak diye onun ayağının dibine fırlattı. Esteban eğilip çıkınındaki şeyi aldı. Bu gözleri olmayan minicik bir kızdı ve ona baba diyordu. Esteban gergin ve kaygılı uyandı. Öğleye kadar huysuzlanıp durdu. Ferula'nın mektubu eline geçmezden çok önce rüyası yüzünden içi kalkmıştı. Her sabah yaptığı gibi kahvaltı etmek için mutfağa girdi ve yerdeki kırıntıları gagalayan bir tavuk gördü. Bir tekmeyle tavuğun karnını yardı. Tavuk bir tüy ve segundo sak kölü içinde öldü kaldı. Kanatlarını çarparak. Bununla yatışacağı yerde büsbütün sinirlenen Esteban boğulacak gibi oldu. Atının sırtına bindiği gibi koca başlarının damgalanmasını denetlemeye gitti. Önce Pedro Segundo Garcia'nın evine uğradı. Pedro Segundo, San Luca istasyonuna bir paket götürmüş, sonra da kasabaya uğrayıp postaya bakmış ve Ferula'nın mektubunu alıp dönmüştü. Mektup bütün sabah girişteki masanın üstünde durdu. Esteban Trueba eve varınca hemen yıkanmaya gitti. Terle toza batmıştı ve ürkmüş hayvanların o çok iyi bildiği kokusu tenine işlemişti. Ancak yıkandıktan sonra hesaplarını yapmak için masasının başına oturdu. Tepsiyle biraz yemek getirmelerini söyledi. Ablasının mektubuna gece oluncaya kadar bakmadı bile. Yatmazdan önce her zaman gibi evi dolaştı. Bütün ışıkların sönmüş, bütün kapıların kapatılmış olduğunu sıkıladı. Ferula'nın mektubu bundan önce yollamış olduğu bütün ötekilere benziyordu. Yine de Esteban daha açmazdan önce elinde tutarken bu mektubun hayatını değiştireceğini biliyordu. Tıpkı yıllar önce ablasının ona Rosa'nın ölümünü bildiren telgrafı elinde tutarken kapıldığı gibi bir duyguya kapılmıştı. Şakakları bir ön seziyle atarak mektubu açtı. Mektup kısaca Dona Esther Trueba'nın ölüm döşeğinde olduğunu bildiriyordu. Bunca yıl annesine baktıktan, saçını süpürge ettikten sonra Ferula, şimdi de onun kendisini tanımadığını bilmenin ve gece gündüz oğlunu çağırdığını, oğlunu görmeden ölmek istemediğini duymanın azabını yaşamak zorundaymış. Esteban hiçbir zaman annesini sahiden sevmemiş, onun yanında rahat edememişti. Yine de bu haber onu sarstı. Annesini görmekten kaçınmak için oldum olası ileri sürdüğü özürlerin artık işe yaramayacağını anlıyordu. Artık başkente giderek o kekre ilaç kokuları, cılız iniltiler, bitmez tükenmez dualarıyla her zaman kara basanlarında bekleyen bu kadını son kez görmesinin vakti gelmişti. Çocukluğunu yasaklar ve ürküler doldurmuş, erkekliğini de sorunlar ve suçlulukların yükü altında ezmiş olan bu kadın. Esteban Pedro Segundo Garcia'yı çağırdı ve durumu anlattı. Pedro'yu yazı masasına götürerek hesap defterlerini ve marketin bilançosunu gösterdi. İçinde şarap mahzeninkinden başka bütün anahtarların bulunduğu bir deste anahtar uzatarak o günden kendisinin döndüğü güne kadar Tremaria'da her olağandan Pedro'yu sorumlu tutacağını ve gördüğü aksaklıkların bedelini ağır ödeteceğini söyledi. Pedro Segundo Garcia anahtarları aldı. Hesap defterlerini koltuğuna sıkıştırdı ve mutlulukla ilgisi olmayan bir gülüşle gülümsedi. Omuzlarını silkerek İnsan ancak elinden geleni yapar patron, dedi. Ertesi gün yıllardır ilk olarak Esteban Trueba onu annesinin evinden çiftliğe getirmiş olan yoldan gerisin geriye gitti. Bir öküz arabası onunla bavullarını San Luca'daki istasyona götürdü. Orada Esteban İngilizlerin zamandan kalma birinci mevki vagona bindi ve Kordillaların eteğinde uzanan o uçsuz bucaksız tarlaları bir kez daha geçti. Gözlerini yumup uyumaya çalıştıysa da annesinin imgesi rüyalarından çıkmıyordu. 3. Bölüm. Gaybi Gören Clara. Konuşmanın anlamsız ve gereksiz olduğuna karar verip kendini sessizliğin içine kilitlediğinde Clara 10 yaşındaydı. Yaşamı belirgin biçimde değişmişti. O şişman, iyi yürekli Doktor Cuevas onu kendi hazırladığı haplarla, vitaminli şuruplarla, boğazı sürülen buraksı ballarla iyiletmeye çalıştıysa da hiçbiri gözle görülür bir etki yapmadı. Şifalarının işe yaramadığını ve salt kendi varlığının bile çocukta ürkü yarattığını doktor çok geçmeden ayrımladı. Clara onu ne zaman görse haykırmaya başlıyor, evin en uzak köşesine kaçarak ürkmüş bir hayvan gibi büzülüyordu. Böylece doktor çabalarından vazgeçti ve Severo ile Nivea'ya çocuğu o mevsim büyük heyecan yaratmış olan Rospitov adını bir romene götürmelerini salık verdi. Rospitov, vaudeville gösterilerinde sihirbazlık yaparak yaşamını kazanıyordu. İnanılmaz bir şey yaparak katedralin tepesinden meydanın karşısındaki Galiçyalılar Derneği'nin kubbesine kadar bir tel çekmişti. Bunun üstünde denge tutturmak için elinde yalnızca ince bir sopayla yürüyordu. Bu uçarı yönüne karşın Rospitov, bilim çevrelerinde bir fırtına yaratmıştı. Çünkü boş zamanda sihirli değnekler ve hipnotizma ile hastalarını iyileştiriyordu. Nivea ile Severo, Clara'yı Roman sihirbazın otelinde düzenlemiş olduğu bekleme odasına götürdüler. Rospitov kızı dikkatle inceledi. Sonra bu çocuğun hastalığını iyiletmenin kendi alanına girmediğini, çünkü onun konuşamadığı için değil de konuşmak istemediği için sessiz durduğunu söyledi. Yine de ana babanın üstelemesi üzerine bir şişe leylak rengi şekerli hap hazırladı ve sağır dilsizler için bir Sibirya şifası olduğunu söyleyerek verdi. Ne var ki telkin gücü para etmedi. İkinci şişedeki haplar da ev halkının dalgınlığına gelerek Barabas'ın midesini boyladı. Neyse ki bunun görünürde kötü bir sonucu olmadı. Severo ile Nivea kendi yöntemleriyle kızı konuşturmaya çalıştılar. Gözdağları, yalvarmalar. Hatta bakalım açlık ona yemek istemek için ağzını açtırır mı diye yemek vermemeyi bile denediler. Ama bu da para etmedi. Dadı şöyle korkudan bir güzel ödü patlarsa çocuğun konuşabileceğini düşünüyordu. Clara'yı korkutmak için binbir yol düşünerek 9 yıl geçirdi. Ve bunun sonucu da kız korku ve şaşırtmacaya karşı ebediyen şerbetlemek oldu. Clara hiçbir şeyden korkmuyordu artık. Odasına birden beliriveren kıpkızıl sıska hayaletler, pencere camına vuran ifritlerle vampirler onun kılığını bile kıpırdatmıyordu. Dadı bir gece kesik baş bir korsan, bir gece Londra Kalesi celladı, bir kurt adam, bir boynuzlu şeytan kılığına giriyordu. Bunlar o dakikada içinden gelenlere ve bu amaçla aldığı korku dergilerinden edindiği fikirlere bağlıydı. Dadı okuması yoksa da bu dergilerin resimlerini kopya ediyordu. Sofalarda sessizce süzülerek karanlık köşelerde çocuğun üstüne atılmak huyunu edinmişti. Kapı aralıklarından hortlak gibi uluyor, yatağına canlı canlı hayvanlar saklıyordu. Ama Clara'nın gıkını bile çıkartamıyordu. Küçük kızın sabrı taşıyordu arada. Kendini yere atarak debelenip haykırıyor, yine de ağzına bilinen dillerdeki sözcüklere benzer herhangi bir laf çıkmıyordu. Ya da yanından hiç ayırmadığı küçük kara tahtaya aklına gelen en kötü hakaretleri yazıyor, zavallı dadı da mutfağa çekilerek hüngür hüngür ağlıyordu. Böyle zamanlarda yüzünü mantarla karartmış, kanlı bir çarşafa sarılmış olarak ''Senin iyiliğin için minik meleğim benim'' diye hıçkırdığı duyuluyordu. Nivea onun kızı böyle korkutup durmasını yasakladı. Havadaki gerginliğin Clara'nın zihinsel yeteneklerini körüklediğini ve çevresinde dönenen ruhları tedirgin ettiğini anlıyordu. Hem zaten o tüyler ürpertici görüntüler Barabas'ın sinir sistemini de yıpratmaktaydı. Koku alma duyusu hiçbir zaman güçlü olmadığından köpek bu sayısız görüntülerin altından dadıyı tanıyamıyordu. Oturduğu yerden çişini yapmaya başlayarak kocaman sidik birikintileri oluşturuyor, çok zaman dişleri birbirine çarpıyordu. Yine de dadı hanımının en ufak bir dalgınlığından yararlanıyor ve hıçkırık tutması iğlettiği yöntemle çocuğun dilini çözme çabalarını sürdürüyordu. Clara bütün Delvol kızlarının okumuş olduğu manastır okulundan alınarak eve gelen özel bir öğretmene teslim edildi. Severo İngiltere'den bir de özel mürebbiye getirdi. Miss Agatha kehribar renginde uzun boyluydu. Bir tuğla işçisininki gibi iri iri elleri vardı. Ama ülkenin iklimiyle baharlı yemekleri ve tuzluğun masa üstündeki o başına buyruk dolaşmalarıyla baş edemeyerek Liverpool'a dönmek zorunda kaldı. Bundan sonraki mürebbiye bir İsviçreli kızdı ama İngiliz'den daha dayanıklı çıkmadı. Ondan sonra da aile dostu olan Fransa elçisinin kanalıyla bir Fransız kızı geldi. Ama öyle yuvarlacık, öyle gül pembe ve tatlıydı ki birkaç ay içinde gebe kalıverdi. Kısa bir soruşturma babanın Clara'nın abisi Louis olduğunu ortaya çıkardı. Severo onları kendilerine hiç danışmadan evlendirdi. Nivea ile arkadaşlarının tüm kötümser tahminlerine karşın iki genç çok mutlu oldular. Bütün bu deneylerden sonra Nivea, telepatik yetenekleri olan bir çocuk için yabancı dil öğrenmenin önemli olmadığına, piyano derslerini sürdürüp dikiş öğrenmesinin daha işe yarayacağına kocasının aklını yatırdı. Küçük Clara durmadan okuyordu. Ayrım tanımayan bir kitap sevgisi vardı. Marcus dayısının o sihirli sandıklarındaki büyülü kitapları sevdiği kadar babasının çalışma odasındaki Liberal Parti belgelerini okumayı da seviyordu. Kendi kişisel gözlemleriyle sayısız defter doldurarak o yılların olaylarını kaleme aldı. Bu sayede o yıllar unutkanlığın sisleriyle silinip gitmediler. Ben de Clara'nın anısını diriltmek için şimdi bu defterlerden yararlanabiliyorum. Gaybi gören Clara rüyaları da yorumlayabiliyordu. Doğal bir yetenekti bu. Marcus dayısının kendini daha büyük bir çabayla adadığı ve daha az sonuç aldığı o kabalistik çalışmaların hiçbirini gerektirmiyordu. Bunu ilk ayrımlayan da bahçıvan Honorio oldu. Honorio bir gece rüyasında ayak parmaklarının arasında yılanlar oynaştığını görmüş, yılanlardan kurtulmak için ayaklarını yere vurmuş, vurmuş, sonunda tam 19 tanesini ezmiş. Bahçıvan gülleri budarken bunu küçük kıza anlatmıştı. Saat onu eğlendirmek amacıyla. Çünkü Clara'yı pek sever, dilsiz olması içine dokunurdu. Clara kara tahtasını önlük cebinden çıkararak Honorio'nun rüyasının yorumunu yazdı. Çok para kazanacaksın. Para çok az dayanacak. Kolay kazanacaksın. 19 numarayı oyna. Honorio okumasını bilmezdi. Yazıyı Nivea okudu ona. Gülüşler şakalar arasında. Bahçıvan Clara'nın öğüdünü dinledi. Ve bir kömürcü dükkanının arkasında gizlice oynanan yasak bir tombala oyununda 80 peso kazandı. Bu parayla sırtına yeni bir takım, Clara'ya bir taş bebek aldı. Arkadaşlarıyla unutulmaz bir de içki alemi yaptı. O günden sonra Clara annesinden habersiz rüya yorumlamaktan başını alamaz oldu. Çünkü Honorio'nun rüyasının öyküsünü her duyan bir soruyla Clara'nın peşine düşüyordu. Bir kulenin ta yukarısına kuğu kanadıyla uçmak ne anlama gelir? Bir salla denize açılıp bir siren duymak, omuzundan bitişik, elleri kılıçlı iki çocuk doğurmak. Clara hiç duraksamadan küçük tahtasına yazıyordu. Kule ölümdür. Kulenin üstünde uçağın da ölümlü bir kazadan kurtulacaktır. Gemisi batıp da siren sesi duyan kişi işinden olacak ve çok acılar çekecektir. Ama sonunda bir dul kadın onu kurtaracak, onunla birlikte iş kuracaktır. İkiz çocuklar da karı kocadır. Tek bir yazgıyı paylaşmaya hükümlü, ellerindeki kılıçlarla birbirlerini durmadan yaralayarak. Clara'nın okuyabildiği tek şey rüya değildi. O aynı zamanda geleceği görebiliyor ve insanların gizli niyetlerini seçebiliyordu ki bu yetenekleri zamanla güçlenerek ömür boyu sürdü. Vaftiz babası Don Salomon Valdez'in ölümünü önceden bilmişti. Borsada bir komisyoncu olan Valdez tüm varlığını yitirdiğine inanarak kendini o şık yazıhanesindeki avizeden asmıştı. Clara'nın üstelemesi üzerine orada buldular. Tıpkı tasalı bir koyuna benziyordu ki Clara da kara tahtasında onu böyle betimlemişti. Babasının fıtığını, bütün zelzelelerle öbür doğal afetleri de önceden biliyordu. Başkentte ilk ve son olarak kar düşeceğini, teneke mahallelerde yoksullarla zengin bahçelerindeki gül fidanlarını dondurup öldüreceğini bilmişti. Okul kızlarını öldüren katilin kimliğini de daha polis ikinci cesedi bulmazdan çok önce Clara bildi. Ama kimse ona inanmadı. Zaten Severo onun aileyle ilişkisi olmayan polislik konularda fikir yürütmesini istemiyordu. Clara Getulio Armando'nun Avustralya'dan gelen koyunlar konusunda babasını dolandıracağını ilk bakışta anladı. Çünkü bunun adamın başının çevresinde gözle görünmeyen aylanın renginde okumuştu. Bunu babasına da yazdı. Ama babası hiç oralı olmadı. Onun kehanetin anımsadığı zamansa iş işten geçmiş, servetin yarısı elden gitmişti. Ortaysa birden zenginleşerek kapağı kara ipleri atmış, bir sürü koca götlü melez ziberlerle kendi özel teknesinde güneş banyosu yapmaktaydı. Clara'nın öteberi el sürmeden yerinden oynatabilme yeteneği, dadının tahminlerinin aksine aybaşı kanamalarının başlamasıyla da geçmedi. Hatta daha bile arttı. Clara bu yeteneğini öyle geliştirdi ki piyano tuşlarını kapalı kapak altından oynatabiliyordu. Yine de piyanonun kendisini canı istediği gibi salonda dolaştırmayı hiçbir zaman öğrenemedi. Zamanının ve enerjisinin büyük bölümünü bu gereksiz uğraşlara veriyordu. İskambil destesindeki kağıtların sırasını şaşırtıcı oranda kestirebilme hünerini geliştirdi. Kardeşleriyle oynamak için düşlem oyunları buluyordu. Babası onun iskambil kağıtlarından geleceği okumasını, aileyi taciz edip hizmetçileri dehşete düşüren hınzır ruhlarla ortakları çağırmasını yasakladı. Gel gelelim Nivea, Clara'nın ne kadar baskı ve sarsıntıya uğrarsa o kadar çılgınlaştığını anladığından, kızının ispiritizma ve fazlacılık oyunlarıyla o derin suskunluğunda serbest bırakmaya karar vermişti. Onu koşulsuz sevip olduğu gibi benimsemek için elinden geleni yapıyordu. Böylece Dr. Cuevas'ın Avrupa'dan getirmiş olduğu soğuk duşlar ve elektrik şoklarıyla delileri iyilettim gibi yepyeni fikirlere karşı Clara bir kır çiçeği kadar özgür büyüdü. Barabas cinsel etkinliğinin olağan süreçleri dışında gece gündüz Clara'nın yanındaydı. Dev bir gölge gibi çocuğu izliyordu hep, onun kadar sessiz. Clara oturduğu zaman Barabas kendini onun ayakları dibine seriyor ve her gece soluğu lokomotif gibi hırıldayarak onun yanında yatıyordu. Hanımına öyle bağlanmıştı ki Clara geceleri evin içinde uykusuna gezdiği zaman Barabas onun duruşunu öykünerek peşinden gidiyordu. Ne zaman ay dolun olsa onların sofalar boyunca kayıp gittiklerini görebilirdiniz. O solgun ışığın içinde iki hayalet gibi süzülerek. Köpek büyüdükçe kafasındaki dalgınlık daha da ortaya çıkıyordu. Örneğin cam denen şeyin saydamlığını bir türlü aklı almamıştı. Heyecanlı bir anında sinek avlamak gibi masum bir niyette dört nala kalkarak pencerelere saldırabilirdi. Kırılan camların şangırtısı arasında öbür yana düşerdi. Düş kırıklığına uğramış ve şaşkın. O günlerde pencere camları gemiyle getirtildiğinden köpeğin bunlara toslama merakı sorun olup çıkmıştı. Sonunda Clara camlara kedi resimleri yapmayı akıl etti. Barabas yetişkinlik yaşına gelince çocukluğunda yaptığı gibi piyano bacağıyla cinsel temasla bulunmak huyundan vazgeçti. Ancak yakınlarda kızışmış bir kancı kokusu aldığı zaman cinsel içgüdüleri depreşiyordu. Böyle zamanlarda ona engel olabilecek ne kapı ne de zincir yoktu. Barabas yolundaki her engeli aşarak kendini sokağa atar ve 2-3 gün geri gelmezdi. Geldiğinde de çok zaman zavallı bir dişi köpeği o cüsseli erkekliğinin kazığını geçirmiş durumda olurdu. Bahçıvanın köpekleri hortumla soğuk suya tutmasının yarattığı feci manzarayı görmesinler diye çocukların içeri alınmaları gerekirdi. Bir dolu su, bir dolu debelenme ve benzeri biçimsizliklerden sonra Barabas sevgilisinden kopup gider, onu avluda can vermeye bırakırdı. Severo da tek bir kurşunla zavallının işini bitirmek zorunda kalırdı. Clara'nın yeni yetmeliği ana babasının o üç avlulu büyük evinde dinginlik içinde geçti. Abileri onu çocuklarının hepsinden daha çok seven Severo, Nivea ve sinsi ortak saldırılarıyla en derin, en sevecen bir özeni dönüşümleştiren dadı küçük kızı kıyasaya şımartıyorlardı. Ablalarıyla abilerinin hemen hemen hepsi evlenmiş ya da evden ayrılmışlardı. Kimi dünyayı gezip dolaşmak, kimi de taşrada çalışmak için. Öylesi kalabalık bir aileyi barındırmış olan bu büyük ev, şimdi hemen hemen boşalmış, odaların birçoğu kilitlenmişti. Çocuk özel öğretmenlerinden boş kalan zamanını kitap okuyarak, sayısız nesneyi el sürmeksizin oradan oraya oynatarak, Barabas'ın peşine koşarak ve örgü örmesini öğrenerek geçiriyordu. Ev hünerleri arasında öğrenebildiği tek bu oldu. Peder Restrepo'nun onu şeytanı olmakla suçladığı o kutsal perşembeden beri başının üstünde ancak ana babasının sevgisi ve kardeşlerinin idaresiyle denetim altında tutulan bir gölge vardı sanki. Onun o benzersiz yeteneklerinin söylentisi kent hanımlarının toplantılarında kulaktan kulağa fısıldanıyordu. Başka ailelerin Clara'yı hiçbir zaman evlerine çağırmadıklarını, kendi akrabalarının bile ondan uzak durmak için ellerinden geleni yaptıklarını Nivea ayrımlıyordu. Yine de kendisini kızına tümden adayarak arkadaş yokluğunu öyle bir giderdi ki Clara mutlu büyüdü. Sonradan çocukluğunu yalnızlık ve suskunluğuna karşın yaşamının ışıltılı bir bölümü olarak andı. Dikiş odasında annesiyle geçirdiği öğleden sonraları ömrünce unutamayacaktı. Burada Nivea dikiş makinesinde yoksullar için giyecekler dikerken aileye ilişkin öyküler, fıkralar anlatırdı. Duvarlardaki resimleri imleyerek Clara'ya geçmişten söz ederdi. Şu korsan sakallı ciddi yüzlü adamı görüyorsun ya, Mateo amcandır. Zümrütlerle ilgili bir durum için Brezilya'ya gitmişti. Ne var ki ateşli bir kırma kadın ona nazar indirmiş. Mateo'nun bütün saçları dökülmüş, tırnakları dişlere düşmüş. O da ne yapsın, gidip bir büyücü bulmuş. Bir vudu rahibi. Kapkara bir zenci. Amcana bir muska vermiş. Bunun üstüne amcanın yeniden dişleri, saçı, tırnakları çıkmış. Baksana Clara, saçları kızılderililerinkinden daha gür. Dünyada ikinci kez saçı biten tek dazak oymuş. Clara tek söz söylemeden gülümser, Nivea da konuşmasını sürdürürdü. Çünkü kızının sessizliğine alışmıştı. Bir de eğer Clara'ya fikirler aşılayıp durursa onun eninde sonunda bir soru sorarak dilinin çözüleceğine ilişkin bir umut bekliyordu. Bu da Juan dayın. Onu pek çok severdim. Bir kez yerlendi. Bu da onun ölüm fermanı oldu. Büyük bir yüz karası. Bir kır yemeği sırasındaydı. Mis kokulu bir bahar gününde bütün akraba çocukları bir aradaydık. O ince keten elbiselerimiz, çiçek yüklü kurdeleli şapkalarımızla. Oğlanlar da pazarlık kılıklarını giymişlerdi. Bir ara Juan o beyaz ceketini çıkardı. İnan, şimdi bile görür gibi oluyorum. Kol yenlerini kıvırdı. Tüm uyumuyla bir ağaç dalından sallanmaya başladı. Trapez cambazı gibi beceriler göstererek harman kraliçesi Constanza Andrade'nin beğenisini kazanmayı umuyordu. Onu görür görmez çılgınca aşık olmuştu. Juan iki kez kendini hiç kusursuz yukarı çekti ve bir de havada takla attı. Gel gelelim ikinci taklasını atarken yüksek sesle yerlerini verdi. Gülme Clara, feciydi. Sıkıntılı bir sessizlik oldu. Sonra harman kraliçesi kendini tutamayarak gülmeye başladı. Juan ceketini giydi, sapsarı kesilmişti. Ağır ağır yürüyerek bizden uzaklaştı. Onu bir daha hiç görmedik. Lejyonerlerin arasında bile aradılar. Bütün konsolosluklara sordular ama hiç haberi çıkmadı bir daha.